الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Kıymetli kardeşlerim, sizi 1,5 saat beklettim, hakkınızı helal edin. Her zaman dünya Müslümanların hali, bu onlarla ilgili yazılan bu ezgiler beni etkiler. Fakat bu sefer her zaman kendimi kontrol ederdim, bu defa kontrol edemedim. İyice arttı. Nabzım düşmedi bir türlü. Tansiyon yükseldi, nabız düşmedi. Yani o yüzden sizi bekletmek zorunda kaldım. Çok beklediniz, çok uzun bir konuşma yapmayacağız. Allah Azze ve Celle mesuliyet yükleyeceği, sorumluluk vereceği insanları önce yönlendirmiştir. Bütün peygamberler çobanlık yapmıştır. Bütün peygamberler tefekkür etmiştir. Peygamber olmadan evvel. Bütün peygamberler marifetullah'a bu şekilde ulaşmış. Daha sonra muhabbetullah'a ulaşmış. Kainatı tefekkür ede ede marifetullah'a ulaşmış. O marifetullah'ın sonucunda da muhabbetullah'a ulaşmışlardır. Allah onları o hale getirdikten sonra kainat kitabını okuttuktan sonra, yıllarca kainat kitabını bu şekilde okuduktan sonra onlara peygamberlik verilmiştir. Kainat kitabını okumayan kimselere peygamberlik verilmedi. Çünkü kainat kitabını okumadan insanın Allah'ı tanıması mümkün değil. Allah'ı tanımayanların da Allah'ı sevmesi mümkün değil. Allah'ı sevmeyenlerin de Allah yolunda mücadeleyi göze alabilmesi mümkün değil. Allah'ın vermiş olduğu sorumlulukları yerine getirebilmesi mümkün değil. Mesuliyetimizi yerine getirebilmemiz imana ulaşmakla mümkün. Mesuliyet kişinin görevlerinin farkında olmasıdır. Görevlerinin farkında olması ve onlardan hesap vereceğinin şuurunda olmasıdır. Eğer insan görevlerinin farkındaysa ve ondan hesap vereceğini biliyorsa, mesuliyet duygusuna sahip olmuş demektir. Allah Azze ve Celle İnsanoğlunun ne yapacağını bildiği halde neden bu dünyaya getirdi? Kim sorumluluklarını yerine getirecek, kim de getirmeyecek? Allah bildiği halde neden bizi dünyaya gönderdi? İmam Maturidi'ye göre insanın dünyaya gönderilmesinin sebebi insanın kendisini tanıması, kendisi hakkında şahit olması ve mesuliyetlerini yerine getirip getirmediği hususunda bizatihi kendisinin şahitlik yapması. Yani insan dünyaya bunun için gönderilmiştir, ahirette inkar edemesin diye. Eğer böyle bir dünya imtihanı olmasaydı, kim mesuliyetini yerine getiriyor, kim getirmiyor, anlaşılmayacaktı. Ve Allah Azze ve Celle insanları bu şekilde imtihan etmeden cennete veya cehenneme koysaydı, insanlar itiraz edebilirlerdi. Ya Rabbi, beni neden imtihan etmedin? İmtihan etmeden beni neden cehenneme koydun diyebilirlerdi. Öyle demesinler, diyemesinler diye bizatihi kendileri kendi aleyhlerinde şahit olsunlar diye Allah Azze ve Celle insanı bu imtihan dünyasına getirdi. Bizim mesuliyetimiz ta kalu beladan başlıyor. Allah Azze ve Celle ruhlar aleminde bize sordu, ruhlarımıza sordu. Elestu bi rabbikum. Rabbiniz değil miyim? Sizin kanun koyanınız, sizi terbiye eden, size yol gösteren, sizin üzerinizde hükümran olan ben değil miyim? Kalu bele. Ruhlarımız bele diye cevap verdiler. Evet, sen bizim Rabbimizsin dedik. O zamandan mesuliyeti kabul ettik. Allah'ın Rabbimiz olduğunu kabul etmemiz mesuliyeti kabul etmek demektir. Allah bizi terbiye edecek, bir takım kanunlar koyacak ve biz bunu kabul etmişiz. Sen bizim Rabbimizsin demişiz. Rabbimiz olduğunu kabul edince onun bir takım kanunlar koymasını da kabul etmişiz demektir. Bize bir takım farzlar ve haramlar tayin edecek, bir takım sorumluluklar yükleyecek demektir. İşte bundan dolayı Mekke'nin müşrikleri peygamberimizi kabul etmiyorlardı. Mesuliyetten kaçıyorlardı. Allah'ın varlığını biliyorlardı, kabul ediyorlardı. Allah'ın varlığını bilenler, kabul edenler neden peygamberi kabul etmediler? Neden kitabı kabul etmediler? Neden ahireti kabul etmediler? Allah'ı kabul etmelerine rağmen neden, hatta melekleri bile kabul ediyorlardı fakat peygamberi kabul etmiyorlardı. Çünkü onlar kendilerine mesuliyet yükleyecek olan bir Allah istemiyorlardı. Sadece yaratıcı olan bir Allah istiyorlardı. İman ama nasıl bir iman? Bize sorumluluklar yükleyen bir Allah'a iman. Allah'a iman ama nasıl bir Allah'a iman? Bize sorumluluklar yükleyen bir Allah'a iman. Bizim hayatımıza karışan bir Allah'a iman. Öyle bir Allah ki hayatımıza karışır. Öyle bir Allah ki kanunlar koyar. Öyle bir Allah ki nasıl giyineceğimize, neyi yiyeceğimize, neyi yemeyeceğimize, parayı nasıl kazanacağımıza ve nasıl harcayacağımıza, mirası nasıl taksim edeceğimize, hayatımızın her alanında ne varsa hepsine karışan bir Allah. Mesuliyetler yükleyen bir Allah. Halbuki Mekke'nin müşrikleri böyle bir Allah istemiyordu. Onlar onlara sorumluluklar yüklenmeyen bir Allah istiyorlardı. Sadece yaratmış olsun, sadece rızık versin, sadece dünyayı idare etsin ama onlara karışmasın. Onların hayatına, onların devletine, onların toplumuna, onların ailesine, para kazanmasına, parayı harcamasına, hırsıza nasıl bir ceza vereceğine, katile nasıl bir ceza vereceğine, hiçbir şeye karışmasın. Öyle bir Allah istediler. Allah Azze ve Celle'nin her bir peygamberi göndermesi insanlara şu mesajı veriyordu: ey insan, başıboş değilsin. Benim dünyamda yaşıyorsun. Sorumlulukların var. Mesulsün. Eyhsabul insanu en yutraka suda. İnsan başıboş bırakıldığını mı sanıyor? İnsan başıboş olmak istiyor. Ancak Allah Azze ve Celle insanın başıboş olmadığını haber veriyor. Peygamberlerin gönderilmesinin manası bu. O yüzden kabul etmiyorlardı peygamberi. Onlar özgür olmak istiyorlardı. Allah'a rağmen istedikleri gibi yaşamak istiyorlardı. Allah'ın dünyasında yaşıyorlar, onun verdikleri rızıklarla besleniyorlar. Ancak Allah'a teslim olmak, itaat etmek istemiyorlar. O yüzden peygamberi ve kitabı reddediyorlardı. Mesuliyetten kaçıyorlardı. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim bize mesuliyetten kaçan başka kimselerden bahseder. Mesela ölürken melekler onların canlarını alırken o kendisine zulmetmiş, nefsine zulmetmiş olan, nefsine zulmetmiş, yapması gereken görevleri yapmamış olan o kimselerin tam ölüm anında canlarını alırken melekler onlara sorar: fîmâ kuntum, ne yapardınız? Dünya hayatındayken ne yapardınız? Derler ki: kunne mustad'afîne fil ard, yeryüzünde ezilmiş fakir fukara kimselerdik. Bir şeye gücümüz yetmedi, bir şey yapamadık. Mazeret söylüyorlar. Mesuliyetlerini yerine getirmeyenler ölürken mazeret söylüyor. Henüz daha bu dünyada, daha canını vermemiş. Demek ki kabirden evvel de sual var. Biz ilk suali kabirde zannediyoruz. Halbuki öyle değil. Kabirden evvel de ölüm döşeğindeyken de bir sual var. Kabirde men rabbuk ve men nebiyyuk ve ma dinuk deniliyor. Kabir sualini gerçekleştiren melekler Rabbimizi, dinimizi, peygamberimizi soruyor. Ondan evvel de ölmek üzereyken yine melekler geliyorlar ve ne yaptın diyorlar. Sağlıklıyken ne yaptın? Ömrün nasıl geçti? Mesuliyetini yerine getirmeyenler derler ki: biz fakir fukara kimselerdik, mustazaftık, zayıftık, bir şey yapamadık. Melekler onların bu mazeretini kabul etmezler. Çünkü Allah kabul etmemektedir. Onlara derler ki: elem tekun erdullahi vasi'a, Allah'ın dünyası geniş değil miydi? Fetuhacuru fiha, oraya gitseydiniz ya, Allah'ın dünyası genişti, sorumluluklarınızı burada yapamıyorduysanız şuraya gitseydiniz ya, şu toplulukla birlikte yapamadınız, başka bir toplulukla birlikte yapsaydınız ya. Kabul edilmiyor. Mesuliyetten kaçmak istiyor. Kendini mazur görüyor. Sen kendini mazur görebilirsin. Allah mazur görmüyorsa ne ehemmiyeti olabilir? Allah kendi kanunlarına göre bize hesap soracak. Bizim kendi aklımıza göre değil. Kendi kanunları var Allah'ın. Burada bir şey yapamayanı başka bir yerde bir şey yapmakla mükellef kılmış. Şunu yapamayanı şunu yapmakla mükellef kılmış. Cennet bedava değil. Mesuliyetler yüklemiş. Ve niceleri bu şekilde bu kaçmak isteyecekler. Sorumluluktan kaçmak isteyecekler. Mazeret söyleyecekler. Fakat hiçbiri kabul edilmiyor. Kıyamet gününde de aynı şekilde Allah konuşturacak, mazeret söyleyecekler. Diyecekler ki, ya Rabbi biz görevlerimizi yerine getirmedik çünkü başımızdaki reislerimiz, başımızdaki idarecilerimiz bize İslam'ı öğretmediler, bizi yanlış yönlendirdiler, televizyonlarla, okullarla bizi yanlış yönlendirdiler. Suçlu onlar, biz suçlu değiliz yani. Suçu onlara atacaklar. Biz mesul değiliz, bunlar mesul ya Rabbi diyecekler. Onlar da kendilerini savunacaklar. Diyecekler ki ya Rabbi biz bunları zorlamadık ki. Zaten bizim davet ettiğimiz hayat bunların da hoşuna gidiyordu. O yüzden bize itaat ediyorlardı. Reisler kendilerini savunacaklar. Biz bunları zorlamadık ya Rabbi. Bunlar bize kendi elleriyle oy verdiler. Biliyorlardı biz iktidara gelsek bu haramları kaldırmayacağız. Biliyorlardı biz iktidara gelsek Amerika ile birlikte projelere imza atacağız. Biliyorlardı bunları. Biliyorlardı biz iktidara gelsek yapacağımız şey lağım yapmak, yol yapmak, baraj yapmak. Memleketi değiştirecek gücümüz olmayacak. Biliyorlardı. Birçok hükümet geldi geçti. Hangisi memleketin siyasi durumunu değiştirebildi? Bizim de değiştiremeyeceğimizi biliyorlardı. Ama bizi destekliyorlardı buna rağmen. Dolayısıyla onlar sorumludurlar ya Rabbi. Biz bunları zorlamadık diyecekler. İşlerine geldiği için bizim kurduğumuz nizam onların da işine geliyordu. Her türlü haram serbest. İsteyen istediği haramları işleyebilir. Yasak değil. Onların da işine geliyordu. O yüzden bize itaat ediyorlardı ya Rabbi. Kavga ediyorlar, Allah'ın huzurunda tartışıyorlar. Ve bunlar derler ki halk tabakasından olanlar, o liderleri o makamlara getirenler, halk der ki doğru, bizi belki zorlamadınız fakat bir şey yaptınız. Bel mekru leyli ve neher, gece gündüz tuzaklar hazırladınız. Belki zorlamadınız ama gece gündüz tuzaklar hazırladınız. Her balığa göre bir yem hazırladınız. Her balığa göre bir usta balıkçı hazırladınız. Her balığa göre bir olta hazırladınız ve bizi saptırdınız. Gençleri bir şekilde kandırdınız. Orta yaşlıları başka bir şekilde, yaşlıları başka bir şekilde, kadınları başka bir şekilde, erkekleri başka bir şekilde. Herkese göre tuzaklar hazırladınız. Paraya meraklı olanları parayla kandırdınız. Onlara imkanlar sundunuz. Makama meraklı olanlara makamlar verdiniz. Onları da o şekilde kandırdınız. Kimini sporla kandırdınız. Kimini müzikle kandırdınız, kimini malla mülkle kandırdınız, Kimini bilimle kandırdınız, kimini başka bir şekilde herkese göre olta hazırladınız. Her yaşa göre olta hazırladınız. Zengine başka türlü tuzaklar hazırladınız, fakire başka türlü tuzaklar hazırladınız. Sizden davacıyız. Bunlar bunu söylerlerken nerede söylüyorlar? Cehennemde. Peşlerinden gittikleri insanlar da cehennemde, kendileri de. Bu sözleri onları kurtarmamış yani. Mazeret. Bu mazeretler kabul edilmiyor. Siz bana bir takım mazeretler söyleyebilirsiniz. Ben de size bir takım mazeretler söyleyebilirim. Siz beni kandırabilirsiniz, ben sizi kandırabilirim. Ya da siz benim mazeretlerimi hoş görebilirsiniz, ben de sizinkileri hoş görebilirim. Ama Allah hoş görmüyorsa nereye kaçacaksınız? Bizim o mazeretleri kabul etmemizin bir ehemmiyeti yok. Allah'ın kabul etmesinin ehemmiyeti var. Allah kabul etmiyor. Sana akıl verdim. Mesuli, yani insanın mesul olmasının şartları bunlar. Akıl sahibi olması. Deliler mesul değil. Belig olması, buluğa ermesi, belli bir yaşa gelmesi. Mesela 14-15 yaşları gibi. Belig olması, belig olmayan mesul değil. İradesi elinde olması, iradesi elinde olmayan mesul değil. Kafasına silah dayanmış olan bir insanın iradesi elinden alınmıştır. Bu insan mesul değil. Tebliğin kendisine ulaşmış olması, tebliğ kendisine ulaşmamış olan insan mesul değil. Kıyamet gününde bana tebliğ gelmedi, ulaşmadı, İslam bana ulaşmadı diyebilir. Bu mazeret kabul edilir. Ancak tebliğ kendisine ulaşmamış olsa bile o neyle mükelleftir? Dağda yaşamış, çocukluğundan beri dağda yaşamış, hiçbir şey duymamış olan bir insan aklıyla Allah'ın tek olduğunu anlamakla mükelleftir. Bu kainatın bir yaratıcısının olduğunu ve onun ortağının olmadığını anlamakla mükelleftir. O bile bununla mükelleftir. Mükellef olmayan delilerdir. Mükellef olmayan çocuklardır. Mükellef olmayan kafasına silah dayanmış olan insandır. O anda bir şey yapsa mesul değildir. Onun da mesul olmaması şartları var. Mesela bir insanın kafasına silah dayansa, Allah'a inkar edense, edebilir, mesul değildir. Ancak mesela kafasına silah dayansa, filan adamı öldürmezsen seni biz öldürürüz deseler, öldüremez, ondan mesuldür. Kendininki cansa onunki de can. Bir kadınla zina edeceksin denilse, kadının namusu canıdır. Dolayısıyla onunla zina etse günahkardır. O anda ölümü göze almak ve onu yapmamakla mükelleftir. Ondan mesuldür. Allah'ı inkar edebilir ama bunu yapamaz. Allah'ı inkar edebilir, İkrah halinde, yani ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunda, ancak bir insanı öldür deseler öldüremez. Ondan mesuldür. Kendince insanlar mesuliyetten kaçacaklar. Allah Azze ve Celle bize mesuliyetten kaçacak olan insanları anlatıyor ve bunların da kabul edilmediğini anlatıyor. Bir kısmı da yeryüzünde zayıf bırakılmış, onu mazeret olarak söylüyor. Bir kısmı şeytanı mazeret olarak söyleyecek. Diyecekler ki, ya Rabbi, şeytan bizi kandırdı, biz mesul değiliz yani. Aklın yok muydu denilecek. Şeytan da kendisini savunacak. Diyecek ki, ya Rabbi, bunlar doğru söylemiyorlar. Ben bunların üzerinde bir güce sahip değildim. Benim bunları zorla hakimiyetim altına almam mümkün değildi. Ben onları harama davet ettim sadece. Onların da hoşuna gitti, kabul ettiler, benim dediğimi yaptılar. Ben onlara harama bak dediğim zaman onların nefsine hoş geliyordu, bakıyorlardı. Ben onlara hırsızlık yap dediğim zaman nefsine hoş geldi, yaptı. Ben onlara haksız kazanç elde et dediğim zaman nefsine hoş geldi, yaptı. Ben onlara tembelliği tavsiye ettim, nefislerine hoş geldi, yaptılar. Ama ben onlara mesela deseydim ki damdan aşağıya atla, atlamazlardı. Demek ki onlar bana uymuyorlar aslında. Hakikatte onlar nefislerine uydular. Allah Azze ve Celle şeytana sen yalan söylüyorsun demiyor. Haksızsın da demiyor. Çünkü şeytan haklıydı. Doğru söylüyordu. İnsanları zorlamadı. İnsanın şeytana karşı koyabilmesi için iradesi var. Kendisine irade verilmiş. Dolayısıyla mesuldür. İmkanlar verilmiş. Dolayısıyla mesuldür. Eğer bir insan sorumluluklarını yerine getirmiyorsa ve çeşit çeşit mazeretlerin arkasına sığınıyorsa şöyle düşünmesi icap eder. Ben bunları söylemeye söylüyorum da acaba Allah bu mazeretleri kabul edecek mi? Mesela okulda talebe dese ki hocam dün gece elektrikler kesildi o yüzden ben ders çalışamadım. Kabul ediliyor mu? Kabul edilmiyor. Daha evvel çalışabilirdin. Neden çalışmadın? Neden son güne bıraktın? Bizim katımızda bir şeyin makbul olması bir şey ifade etmez. Allah katında makbul olması önemli olan. Mesuliyetini anlamış olan kimseler değişiyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde savaşa doğru gidiyordu ve sahabeden birisi ordu hazırlanıyordu savaşa Medine'de. Sahabeden birisi de birçok savaşlara katıldım, buna da katılmayayım dedi. Daha evvel yapmış olduğu hizmetlerden dolayı, yaptığı cihattan dolayı bundan kendisini sorumlu görmüyordu ve ben bundan mesul değilim diye düşünüyordu. Halbuki nereye kadar mesulsün bunu Allah karar verir. Nefes aldığın müddetçe sorumlusun. Bir takım hizmetler yapmış olman ölünceye kadar seni emekli yapmaz. Filan yıllarda biz de şöyle şöyle hizmetler yaptık diyenler, 25-30 yaşından emekliye ayrılanlar, Nuh Aleyhisselam'ı hatırlasınlar. Peygamber olduktan sonra 950 sene anlattı. Kendisi şöyle ifade eder: ya Rabbi, gece anlattım, gündüz anlattım. Açık anlattım, gizli anlattım. Her türlü anlattım. Ama bunlar anlamadılar. Benim anlatmalarım onları daha da uzaklaştırdı. Nuh Aleyhisselam ben 20 sene anlattım, 30 sene anlattım demiyor. 950 sene anlatmış. Sonra tufan kopmuş. Tufandan sonra da birkaç asır daha anlatmış. Kendini hala mesul görüyor. O böyle olduğu halde nice insanlar kendilerini mesul görmüyorlar ve talebelik yıllarında 25 yaşlarına kadar, hadi 30 olsun, ondan sonrasında kendilerini emekliye ayırıyorlar. Artık bizden geçti gibi düşünüyorlar. Sorumluluğunu anlamamış adamın hali. İman sahibi olmuş olsaydılar, o imanları onlara mesuliyet duygusu kazandırırdı. Demek ki hakiki imana ulaşamamışlardır. Gerçek iman adamı harekete geçirir. Gerçek iman adama sorumluluk duygusu kazandırır. Gerçek iman adamın hayatını değiştirir. Gerçek iman adamı dürter, ayağa kaldırır. Yapman gereken görevin var der. Eğer içinizden bir şeyler dürtmüyorsa sizi, hakiki imana ulaşmamışız demektir. Bir şeyler dürtmeli. Haydi sen de bir şeyler yap demeli. Rahat rahat oturabiliyorsak, hayatımıza normal devam edebiliyorsak, dünyada bu kadar mesele varken, kendi çocuğu, bırakın dünyayı, kendi çocuğu namaz kılmıyor, rahat rahat oturuyor. Akrabalar namaz kılmıyor, mücadele vermiyor. Her tarafında haramlar görüyor, onlara karşı mücadele vermiyor. Kendini bunlardan mesul görmüyor. Mesuliyetimizin sınırlarını kim tayin edecek? Biz mi tayin edeceğiz? Ben şundan mesul değilim deme hakkına sahip değilsin. Allah'ın dediği kadar mesulsün. Allah Azze ve Celle gücünün üzerindeki şeylerden hesaba çekmiyor. Bunun manası gücünün altında olan, gücün kadar olan her şeyden sorumlusun. Mefhumu muhalifine göre la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiç kimseye, hiçbir nefse gücünün üzerinde yük yüklemez, teklif etmez. Buyuruluyor. Bunun mefhumu muhalifi, yani gücünüzün yettiği kadar size yük yükler demektir. Gücünüzün yettiği kadar mesulsünüz. Allah Resulü buyuruyor. Bir kötülük gördüğünüz zaman gücünüz yetiyorsa elinizle değiştirin, yetmiyorsa dilinizle, daha da yetmiyorsa kalbinizle. Kalben buğz edin ama bilin ki bu imanın en zayıfıdır. Bunu da yapamıyorsanız, buğz bile edemiyorsanız kalben, bilesiniz ki sizde hardal tanesi kadar, arpa tanesi kadar iman yoktur, buyuruyor. Şimdi haramları saymaya gerek yok. Memleketin hali meydandadır. Bütün haramlar serbesttir. Allah'ın dünyasında yaşıyoruz. Her an, her yerde Allah'a isyan vardır. Bunları görüyoruz ve gücümüz yetiyorsa elimizle. Efendim gücüm yetmiyor. Acaba gücün yetmemesi, gücün yetmesi nedir? Gücünün yetmesi o anda müdahale etmek değil. Sadece o değil. Mesela birisi diyelim içki içiyorken ona müdahale edip onun içkisini yere dökmek değil. O İslam devletinde olur. Laik devlette onu yaparsanız mahkemelik olursunuz. İslam devletinde içki içen adamın içkisini dökersin ve tazmin etmezsin, ödemezsin parasını da. Ama şu anda nasıl yapılması lazımdır? O anda müdahale etseniz siz suçlu olursunuz, mahkemelik olursunuz. Dolayısıyla elle müdahale edemezsiniz, öyle mi? Hayır, öyle değil. Mazeretlisiniz yani. Hayır, mazeretli değilsiniz. Elle müdahale sadece o anda müdahale değildir. Sadece bundan mesul değiliz. Elle müdahale yeni bir nesil meydana getirme çalışmaları yapmaktır. Yeni bir nesil meydana getirmek elle müdahaledir. Bu yolda elinizle, ayağınızla çalıştığınız zaman, mücadele ettiğiniz zaman elle müdahale etmişsiniz sayılır. Yeni bir nesil meydana getirmek için yardımcı olduğunuz zaman, o talebelerin evini boyadığınız zaman, elektriğini, suyunu yaptığınız zaman, halısını, kilimini, yemeğini, ekmeğini getirdiğiniz zaman elle müdahale ediyorsunuz demektir. ve ben yeni bir nesil istiyorum ya Rabbi. Mevcut durumdan rahatsızım demiş oluyorsunuz. Mevcut durumdan razı değilim ve ben elimle, ayağımla bu mücadelenin içerisinde yer alıyorum ve ben bu haramları değiştirmeye çalışıyorum demiş oluyorsunuz. Mesuliyetimizin sınırlarını kendi kafamıza göre anlayamayız. İçki içen adama müdahale edemiyorsam, o halde dille müdahale ederim diyemezsiniz. Elle müdahale etmeniz mümkün. Anlattığım şekilde yeni bir nesil meydana getirmekle bu haramlara elle müdahale etmiş olursunuz. Bu sizin için mümkün olduğu halde eğer bunu yapmazsanız görevinizi yapmış olmazsınız. Allah Resulü'nün sahabesinden demin anlatıyordum. Yani kim ne kadar mesuldür? Bizim anlayışımızın ehemmiyeti yok. Allah nasıl bakıyor meseleye? Resulü nasıl bakıyor meseleye? Bugün bizim kendimizi mesul görmediğimiz birçok şeyden kıyamet gününde göreceksiniz, mesul olduğunuzu anlayacaksınız. Bugün kendinizi namaz kılmaktan, oruç tutmaktan mesul görüyorsunuz. Halbuki kıyamet günü ne kadar başka şeylerden de mesulüz anlayacağız. Suçlarımız önümüze konulacak. Allah Resulü bir savaşa giderken, demin söylüyordum, sahabeden birisi geride kaldı ve dedi ki ben zaten bütün savaşlara katıldım. Buna da katılmasam ne olur ki? Bir bakıma tatil verdi kendi kendine. Ve kendini mazur görüyordu. Hepsine katıldım nasıl olsa diyordu. Ve hanımı su serpmişti evin önüne. Serin bir ortam hazırlamıştı. Bir de sofra sermişti. Hurma getirmişti. Kuyudan da serin su çekmişti. Soğuk su. Ve beraber yiyecekler ailecek, mutlu bir aile tablosu. Bugün her gün bunu yapıyoruz. Mutlu bir aile tablosu. O sırada Efendimiz'i hatırladı. Ağzının tadı kaçtı. Ben burada ailemle birlikte soğuk su içerken, hurma yerken, şu anda Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem ve dava arkadaşlarım, sahabe-i kiram, hepsi yollardalar, perişan vaziyette, belki açlar, susuzlar, günlerdir yol yürüyorlar, toz toprak içindeler ve belki de şu anda savaşıyorlar, belki de niceleri şehit olmuş vaziyettedir, dedi, kendi kendine böyle düşündü ve atına atladı, gidiyordu. Karısı arkadan bağırdı, ne oldu, bir şey mi oldu, nereye gidiyorsun? Cevap bile vermedi. Yoluna devam etti. Gitti gitti, orduya kavuştu. Efendimizin arkada bıraktığı görevliler olurdu. Ordunun korumaları, artçılar, gözcüler. O gözcüler dediler ki ya Resulallah, bir karaltı gördük, birisi geliyor. Allah Resulü arkadaşlarını tanıyor, onlarla beraber olmuş yıllarca. Nübüvvet gözüyle de görüyor, kimde o iman var, kimde yok. Kim laf adamıdır, kim iş adamı, biliyor, görüyor. Dedi ki Ebu Hayseme olaydı. Ebu Hayseme'nin dayanamayacağını, geleceğini biliyordu. Ve gelen hakikaten de Ebu Hayseme'dir. Dedi ki Efendimiz ne oldu, neden geç kaldın? Dedi ya Resulallah, vallahi böyle böyle oldu. Yani ben biraz tembellik yaptım, gelmeyecektim. Bu defa da gelmeyeyim dedim. Fakat sonra seni hatırladım ya Resulallah. Sen orada, ben burada, olmaz dedim, kalktım geldim. Efendimiz de aferin dedi. Mesuliyet duygusu onu yerinde durdurmuyordu. Mesuliyet böyle bir şey. Kendi kendimize mesuliyetlerimizi yerine getirdiğimizi düşünebiliriz. Acaba bizim ölçümüze göre, belki öyle, herkes ne kadar imkanı varsa o kadar yapmak zorunda. Bir zengin bir fakir kadar görevlerini yerine getirirse mesuliyetini yerine getirmiş olamaz. Bir genç bir yaşlı kadar iş yaparsa Allah rızası için görevini yerine getirmiş olamaz. İmkanı geniş olanla geniş olmayan aynı olamaz. İlim sahibi olanla olmayan aynı miktarca görev yapsalar, ilim sahibi olan görevini yapmış olamaz. Nasıl ki 100 milyar parası olan adam 2,5 milyar zekat veriyor, ama 500 milyar parası olan 12,5 milyar verir. Ne kadar varsa o kadar zekat verirsin. Zekatın bir ölçüsü var. %2,5 paradan, ticaret mallarından. Hayvanlar tabii, onların durumu başka. Tarım mahsullerinin durumu başka. Biz para üzerinden konuşalım. Ticaret malı olanlar üzerinde konuşalım. Onun bir nisabı var belli. Ona göre hesaplarsınız, dersiniz ki benim vermem gereken bu kadar. 100 milyarım var, 2,5 milyar vereceğim. 100 tane ineğim var, şu kadar eder. Şu kadar düşer, şu kadar vereceğim. 200 tane koyunum var. Koyundan zekat nasıl veriliyorsa, inekten nasıl veriliyorsa hesabı var. Ona göre verirsin, kurtulursun. Ama gücün ne kadar, yapman gereken görev ne kadar? Bunun bir nisabı yok, bunun bir ölçüsü yok. Ne kadar yapmalısın? Ne kadar yaparsan Allah seni affeder. Bilemeyiz. 100 milyarın varsa 2,5 milyar verirsen Allah beni affeder diyebilirsin. Ama İslam'a hizmet konusunda böyle bir ölçüsü yok. Ne kadar gücüm var bilmiyoruz. Onun neye göre vereceğiz o gücümüzün, gençliğimizin, imkanlarımızın zekatını nasıl vereceğiz? Neye göre, hangi ölçüye göre vereceğiz? Bunun bir ölçüsü yok. İşte ölçüsü olmadığı için tehlikeli. Bunun bir nisabı yok. Ne kadar verileceğine dair elimizde bir nas yok. Gençler şu kadar yapar, yaşlılar şu kadar yapar. Böyle bir nas yok elimizde. Bilmiyoruz. Dolayısıyla mesele tehlikeli. Mal olsaydı verirdin derdin, Allah beni bundan daha hesaba çekmez. %2,5'unu verdim, kurtuldum derdin. Ama ne kadar faaliyet yapmalıydım, ne kadar çalışmalıydım, bunun ölçüsü yok. Dolayısıyla gece gündüz çalışmak zorundasın. Ya az yaptıysan, böyle düşünmelisin. Hep böyle düşünmeliyiz. Zaten de öyle. Kim hayatının tam zekatını veriyor? Malın zekatını bile vermiyor insanlar ekseriyetle. Hayatının zekatını vermek çok daha zor. Gençliğinin zekatını vermek çok daha zor. Kendisinin ufak tefek şeylerle aldatıyor, avutuyor. Çok şükür biz de şunları yaptık diyor. Acaba Allah sana sadece o kadar mı soracak? Emin misin? Hizmetlerin içerisinde olan insanlar bile,
haftada bir defa, iki defa, üç defa sohbetlere giden, ufak tefek bir takım yardımları da olan insanlar dahil olmak üzere, hiç yapmayanlar, alakaları olmayanlar zaten görevini yapmamış oluyor. Zekatını vermemiş oluyor, hayatının zekatını vermiyor. Malın zekatı var, ilmin de zekatı var. İlmin zekatı da öğretmektir, sorulara cevap vermektir. Hayatın da bir zekatı var, gençliğin de bir zekatı var. Yalnız bunun ölçüsü yok. İşte bundan dolayı sahabe ağlıyordu. Ağlamalarının sebebi bu. Hazreti Ömer'i namazda vurdular, hançerlediler. Ölmek üzereydi, ağladı. Dediler ki, ey Emirel Müminin, neden ağlıyorsun? Senin gibi adam ölümden korkmaz. Ondan değildir, ya nedendir? Sen şöyle şöyle şöyle hizmetler yapmadın mı? Peygamberimizle beraber ilk Müslümanlardan değil misin? Onunla beraber her çileyi çekmedin mi? Aynı zamanda peygamberin kayınbabası değil misin? Sen şöyle şöyle şöyle değil misin? Sen Emirül Müminin Ömer değil misin? Sen bütün Müslümanlara, ümmeti Muhammed'e hizmetler vermiş olan birisi değil misin? Senin ömrün çileyle geçti. Neden ağlıyorsun? Dedi ki, cehenneme girmeyeyim, başka bir şey istemem. Bir şeyler yapmaya çalıştım da, acaba Allah kabul etti mi etmedi mi? Bilemem. Bir şeyler yaptım ama, acaba yeterince yaptım mı? Bilemiyorum. Hayatımın zekatını verebildim mi gerçekten? 100 milyarı olan adam 1 milyar zekat verse olur mu? Ben de 1 milyar verdim deyip duruyor. Ama vermen gerekeni vermedin. Kendini vermiş kabul ediyor. Ama vermen gereken kadar vermedin. Hazreti Ömer hayatına da böyle bakıyordu. Acaba bir şeyler yaptım da kabul oldu mu? Yaptım ama acaba yeterince yaptım mı, zekatını verebildim mi hayatımın? Böyle bakıyordu. Böyle bakanlar yükseldiler. Her zaman hayatta prensibiniz olsun. Amellerinizi ya günahlarınızı ağır olarak kabul edin ya da denk olarak kabul edin. Hiçbir zaman sevabınız ağır olarak kabul etmeyin. Çünkü öyle olanlar vallahi de billahi de çok çok nadirdir. Kimse kendisini öyle görmesin. En fazla denktir. En takva sahibimiz, en az günah işleyenimiz belki denktir, belki de değildir. Sevabıyla günahı. فَاَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَز۪ينُهُ فَهُوَ ف۪ي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ Kim ki terazisi ağır geldi, terazisi ağır geldi, yani sevabı, o razı olacağı hayatın içerisindedir, cennettedir. وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَز۪ينُهُ Ama kim ki terazisi hafif geldi, yani günah, yani günahı çok geldi, sevabı az geldi. O da fe ummuhu haviye, onun barınacağı yer de haviyedir. Ve ma edrake ma hiye, ne bildirdi sana o haviyenin ne olduğunu? Ey Resulüm, sen de bilemezsin. Görmedin ki haviyeyi. Haviyenin içinde bulunmadın ki. Haviyenin, o cehennemin içinde bulunmadın ki nasıl bir şeydir anlayabilesin. Sen bile anlayamazsın demek bunun manası. Nârun hamiye, o kızgın bir ateştir. Ateş zaten ateş, bir de kızgın ateştir diyor. Hafif geldiyse, Her zaman hayatta prensibimiz bu olmalı. Bir sayfa daha Kur'an okuyayım, belki sevabım ağır gelir, belki bunun sayesinde kurtulurum. Belki terazi yer değiştirir, belki günahım ağır. İki rekat daha namaz kılayım, belki, belki kurtulurum. İki insana daha bir şeyler anlatayım, belki onun sayesinde değişir terazi. Belki onun sayesinde değişir. Hep böyle düşünmek lazım. Şunu da yapayım. Çünkü ne kadar yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ölçüsü yok bunun. Allah bana gücümün üzerine yük yüklemiyor ama gücüm ne kadar? Gücümün hepsini yapıyor muyum? Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh bir savaşa gitmişti. Birisi de vardı, sahabeden biri, ismi lazım değil. İçki içen birisiydi. İsmini söylemek istemiyorum. İçki içmiş ve dayak yemişti. Bunu birkaç defa yaptı. İçki içiyordu, yakalıyorlardı. Devlet olarak dayak atıyorlardı. Bir rivayete göre içki içmenin cezası 40 değnektir. Bir başka görüşe göre 80 değnektir. Dayak yiyordu ama gene içiyordu. Dayak yiyordu, yine içiyordu, bırakamıyordu. Bir gün ordu savaşa gitti. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh komutanlığında. O içki içen ve hapsedilmiş olan sahabi hapsedildi. Normalde İslam fıkhında içki içenin cezası hapis değildir. Sopadır. Sopadan sonra da bırakılır. Hapis yoktur. Ancak imamın, hakimin ya da imamın, devlet başkanının ya da onun yetki verdiği kimsenin bu cezanın dışında ilaveten bir ceza eklemesi mümkündür. Tazir cezası olarak onu hapsedin demişti. Hapsettiler. Bir daha içki içmesin diye hapsettiler. Çünkü bırakıyorlardı, o gidip içki içiyordu. O yüzden alışsın içmemeye diye hapsettiler. Ve ordunun savaşa gittiğini duydu bu şahıs. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın hanımına haber gönderdi. Dedi ki, ne olursun sen komutanın karısısın. Sen emret, bana izin versinler, buradan çıkayım. Benim düğümlerimi çözsünler. Vallahi savaşa gideceğim. İçki içmeyeceğim, savaşa gideceğim. Kendisi tutuklu hapiste. Ben mesul değilim, böyle bir sorumluluğum yok diye düşünmüyor. Evet, hapisteyim ama belki izin kopartabilirim gibi düşünüyor. Ve haber gönderdi. Vallahi dedi, eğer savaşta şehit olmazsam geri geleceğim, aynı şekilde beni bağlarsın. Söz veriyorum. Gene beni hapse atın. Ama şu savaşa gideyim, kardeşlerimle beraber savaşayım. Kadın, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın hanımı, peki dedi, çözüm dedi, çözdüler. Savaşa gitti, savaştı. Sa'd bin Ebi Vakkas, savaşta onu gördü. Fakat kendi kendine dedi ki, ben bunu bağlamıştım, hapse atmıştım. Bu o olamaz, herhalde ona benzer birisidir diye düşündü. Sonra eve geldi, savaş bittikten sonra hanımı kendisine olayı anlattı. Dedi ki, bana böyle böyle söz verdi, ben de o söz üzerine onu serbest bıraktırdım. Savaşa geldi ve savaştı. Sa'd bin Ebi Vakkas adamın bu yaptığını duyunca çok duygulandı ve dedi ki, ona haber gönderdi. Bundan sonra İçki içsen de sana değnek vurmayacağım. Ceza vermeyeceğim. Sen böyle bir insansın madem, bundan sonra sana ceza vermeyeceğim. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın cevabından çok daha önemlisi o içki içenin verdiği cevap. Dedi ki, ey komutan, madem ki artık bana değnek vurdurmayacaksın, ceza vermeyeceksin, ben de içkiyi bırakıyorum. Ben bugüne kadar içiyordum, çünkü nasılsa komutan bana ceza veriyor, cezamı çekiyorum bu dünyada, ahirete kalmıyor gibi düşünüyordum. Ama artık sen bana diyorsun ki, sana ceza vermeyeceğim, o zaman hep ahirete kalır günahım. Sen şahit ol ki ben artık bundan sonra içkiyi bırakıyorum. Hapiste olan bir insan kendisinin mesul olduğunu düşünüyor. Sahabeyi sahabe yapan bu. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olduğunu hisseden insan böyle davranır. Sen Allah'ın halifesisin. Kur'an sana öyle buyuruyor. Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardi halife. Allah bir zaman meleklerine dedi ki, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Benim vekilim olacak. Allah'ın vekili olacak. Ve yeryüzüne insan böyle bir görevle geldi. Allah'ın vekili olmak. Kur'an bize böyle hitap ediyor. Siz benim vekilimsiniz, benim halifemsiniz. Bu Allah'ın kullarına mesuliyet yüklemesidir. Kullara bu şekilde mesuliyet yükleniyor. Allah Azze ve Celle bir takım farzlar ve haramlar tayin ediyor. Farzlar ve haramlar insanın mesuliyetinin alanıdır. Ne kadar farz varsa o kadar mesulüz. Ne kadar haram varsa o kadar mesulüz. Allah Azze ve Celle mesuliyetle bizi geliştirmek istiyor. Hiçbir mesuliyetiniz olmasa nasıl şahsiyetiniz gelişecek? Yapmanız gereken hiçbir görev yok. Hiçbir sorumluluğunuz yok. Nasıl gelişeceksiniz? Şahsiyetiniz nasıl gelişecek? Kabiliyetleriniz nasıl gelişecek? Mesuliyet insana şahsiyet kazandırır. Mesuliyet insana kişilik kazandırır. Mesuliyet insana gelişmiş kabiliyetler kazandırır. Kabiliyetlerin gelişmesi sorumluluğun kadardır. Ne kadar sorumluluğun varsa o kadar kabiliyetlerin gelişir. O yüzden Allah bir takım şeyleri farz kıldı, bir takım şeyleri haram kıldı. Çünkü Allah kullarını geliştirmek için bu dünyaya gönderdi. Her doğan çocuk ham madde gibi doğuyor. Ham madde gibi. Bunun üzerinde işlem yapılması gerekiyor. Bundan bir motor yapılması lazım. Ham madde, mesela demir madenini alıyorlar. Şekillere sokuyorlar ve motor yapıyorlar. İnsan da aynen böyle. Annesinden doğuyor ham madde gibi, dağdan çıkartılan demir gibi. Ve sonra Allah Azze ve Celle onu kitabıyla eğitiyor, eğitiyor, eğitiyor, şekil veriyor, şekil veriyor, şekil veriyor. Mesuliyet yüklüyor ona. Ondan sonra o kişi gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor ve İbrahim oluyor, Musa oluyor, İsa oluyor, Ebu Bekir oluyor, Ömer oluyor, Osman oluyor. Allah Azze ve Celle bu şekilde geliştiriyor. Mesuliyetler vermek suretiyle. Ne kadar mesuliyetin varsa o kadar değerin var. Ne kadar mesuliyetin var? Söyle bana. Neyden sorumlusun? O kadar değerin var. İnsanların değeri mesuliyeti kadardır. Bakkal da insandır, başbakan da insandır. İnsan olma yönünden ikisi de aynıdır. İkisi de aynı bir kadından doğmuştur. Fakat birinin sorumluluğu fazladır. O yönden değerlidir. İnsan olarak Herkes eşit olabilir ama vazife itibariyle eşit değil. Yahudiler mesuliyetten kaçmak için bir yol buldular kendilerince. Dediler ki, Allah Azze ve Celle onlara şöyle sesleniyor Kur'an'da. Bize ne diyor? Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. İnsanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. İnsanların hayrına, iyiliğine çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Yalnız bize söylememiş bunu. Bizden evvelki ümmetlerden İsrailoğullarına da bunu söyledi. Onlara da buyuruyor ki Kur'an, Enni faddaltukum alel alemin. Ey Yahudiler, sizi alemlere üstün kıldım. Ey İsrailoğulları, ey Musa'nın ümmeti, ey Yakub'un torunları, sizi alemlere üstün kıldım. Onlar bunu duyunca şöyle anlamak istediler. Madem ki üstünüz, demek ki ırk olarak üstünüz. Böyle anlamak istediler. Madem üstünüz, demek ki bizim ırkımız üstün bir ırk. O yüzden derler ki, bize cehennem ateşi dokunmaz. Dokunsa da birkaç gün dokunur, dediler. Kur'an onların bu sözlerini bize aktarıyor. Böyle dediler. Çünkü biz, nahnu ebnâullâh ve ehibbâû, Allah'ın oğullarıyız ve sevgilileriyiz. Biz Allah'ın oğlu ve sevgilisi olduğumuz için bize ateş dokunmaz, dediler. Allah onlara cevap veriyor. Madem Allah'ın sevgilileriymişsiniz, Allah'ın kullarından bir kul değilsiniz, özel kullarsınız, seçilmiş. O zaman Allah size neden azap ediyor? Asırlarca azaba uğradı İsrailoğulları. Mesuliyetlerini yerine getirmeyen ümmetler parçalandılar. Bu Allah'ın sünneti. Peygamberin sünneti olur da Allah'ın olmaz mı? Allah'ın sünneti demek, Allah'ın bütün toplumlara uyguladığı kanun demek. Değişmez. Kur'an-ı Kerim Allah'ın sünnetinin değişmeyeceğini haber eder. Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا. Asla bulamazsın. Allah'ın sünnetinde, kanunlarında, toplumlara uyguladığı kanunlarda asla bir değişiklik bulamazsın. Bütün toplumlara aynı kanunlar geçerlidir. Sorumluluklarını yaptıkları zaman Allah onları yükseltmiş, sorumluluklarını yapmadıkları zaman Allah onları alçaltmıştır ve verilen görevi geri almıştır ve sonra onları parçalamıştır. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْاَرْضِ. Onları yeryüzünde parçaladık, paramparça ettik. Adı Türkiye oldu, Suriye oldu, Mısır oldu. Parçalandılar. Paramparça oldular. Görevlerini yapmamanın cezası. Mesuliyetini yerine getirmeyenleri Allah önce küçük belalarla ikaz eder. Osmanlı'da öyle olmadı mı? Koskoca Osmanlı 3 kıtada at koşturuyordu. Dünyanın yarısı elimizdeydi. Koşturduğu yıllarda Allah da verdi, verdi, verdi. Görevlerini terk etmeye başladılar, rahata meylettiler. Rahata meylettiler. Lale devrine girdiler, lükse daldılar. Allah Azze ve Celle o zaman onları küçük belalarla ikaz etti. Bazı savaşları kaybetmeye başladılar. Bu bir ikazdı, anlayamadılar. Bu bir ikazdı. gerisi geliyor demekti. Bu öncü depremdi, öncü deprem. Ana deprem değildi. Ana depremden sonra artçı depremler de olur. Şimdiki durum da odur. Birinci Dünya Savaşı ana deprem. Parçalandık. Ana deprem. Ana depremden evvel küçük depremler oldu. Bir takım savaşları kaybetmeye başladık. O küçük depremlerden almamız gereken dersi alamadık. Büyük deprem geldi, ana deprem, dünya savaşı. Perişan olduk. Sonra o ana depremden sonra hala artçı depremler devam ediyor. Filistin, Suriye, Irak devam ediyor. Bunlar artçı depremler. Bir şehir sallanırsa, Elazığ'da deprem olursa, ufak bir yerde bile bir deprem olsa, onun artçı depremleri icabında bir hafta sürüyor. Koca bir ümmet-i Muhammed, Birinci Dünya Savaşı gibi büyük bir savaş, büyük bir deprem. O depremden sonra elbette ki onun artçı depremleri de 70 sene sürecektir. 100 sene sürecektir. Ufak bir yerde bir deprem olsa bir hafta, bazen bir ay sürüyor artçı depremleri. Van'da hala devam ediyor artçı depremler. Kaç ay oldu? Ümmet-i Muhammed'in artçı depremleri 3 günde biter mi? Koca bir ümmet, bunun artçı depremleri 100 sene sürdü. Halen devam ediyor. Mesuliyetini unutanlar sadece bir günah işlemiyorlar. Bugün bir insan görevini yapmasa, Allah rızası için yapması gereken faaliyetlere katılmasa, işin içine girmese, tribünlerden seyirci olsa, sahaya inmese, sanki kendisi görevli değil, sanki sadece falanlar ve filanlar görevli, sanki sen bu dünyaya hesap vermeye gelmedin, imtihana gelmedin sanki. Sanki sen hesap vermeyeceksin, öyle mi? Hocalar faaliyet yapmalı. Ben hoca değilim ki. Öyle mi düşünüyorsunuz? Sadece hocalar imtihanda değil. Hepiniz imtihandasınız. Yahudilerin yaptığını yapmayalım. Yahudiler kendilerini imtihandan ve sorumluluktan kurtarmak için biz Allah'ın özel kullarıyız dediler. Bizim imtihanımız yok. Biz cehenneme girmeyiz dediler. Çünkü Kur'an öyle diyor. Enni faddaltukum alel alemin. Sizi alemlere, bütün milletlere üstün kıldım. O halde demek ki bizim günahımız yok olsa bile bağışlanır. Sorumluluğumuz kalmadı. Halbuki alemlere üstün kılınmaları sorumluluk yönündendi. Ümmet kılınmışlardı. Her ümmet dünyadan sorumlu olan topluluk demektir. Sorumluluklarını görmezden geldiler ve dediler ki biz üstün ırkız. Üstünlük ırk yönünden değildi, görev yönündendi. Onlara görev verilmişti, sorumluluk verilmişti ondan kaçmak için. Üstünlüğü ırka döndürdüler. Halbuki Tevrat'ta da yazıyor. Tüm insanlar Adem ile Havva'dan. Kur'an'da da yazıyor. Ya Yuhannes, inne halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar, sizi Adem ile Havva'dan yarattık. Bir erkek ve bir dişiden yarattık. Bunu bilmelerine rağmen biz özel bir ırkız dediler. İşin kolayına gittiler. Bedava cennet arıyorlar. Sorumluluklarını yerine getirmeden cennete girmenin yolunu arıyorlar. Onların devamı olan Hristiyanlar da aynı şeyi yaptı. Zaten Hristiyan dediğiniz Yahudidir. Aynı ırktır yani. Başlangıçta. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam kimlere gönderildi? Yahudilere. İsrailoğullarına. İsa'ya inananlara sonra Hristiyan dediler, inanmayanlara Yahudi dediler. Aynı millettirler yani. Ve onların devamı oldukları için aynı karakter Hristiyanlarda da oluştu. Hristiyanlar da dediler ki İsa geldi, bizim yerimize çarmıha gerildi, acılar çekti, biz kurtulduk. İsa'nın çarmıha gerilmesiyle senin acılardan kurtulmanın ne alakası var? Cehennemden kurtulmak ne alakası var? Bir kere İsa çarmıha gerilmedi. İkincisi, gerilmiş olsaydı bile senin günahınla ne alakası var? Herkes sorumluluktan kaçmak için bir şeyler uyduruyor. Bugün nice tarikat ehli insanlar benim şeyhim beni cennete sokacak demiyor mu? Senin şeyhin kendisini cennete soktu da bir de seni mi sokacak? Senin şeyhine Allah'tan haber mi geldi? Peygamber haber verebilir. Ebu Bekir cennetliktir. Ömer şehittir. Şehit olacaktır. Osman cennetliktir. Ali cennetliktir. Peygamber bunu söyleyebilir. Senin şeyhin nereden söylüyor? Senin şeyhin bir kere biliyor mu kendisinin cennetlik olduğunu? Kolay cennet arayışları. Mesuliyetini yerine getirme. Bir şeyhe tabi ol. O seni sırat köprüsünden geçirsin. Aynı ahlak bize de geçti. Yahudilerden, Hristiyanlardan. Onlar başka türlü sorumluluktan kaçtılar. Biz de başka türlü. Kaçış yok. Bunlar kabul edilmeyecek. Yahudinin mi Hristiyanınki kabul edildi mi ki bizimki kabul edilsin? Kendini zayıf görenler, mesuliyetsiz görenler, bunlar Allah'ın mahkemesinde öyle olmadığını görecekler. Bakacaklar defterimize. Allah yolunda ayakların tozlanmış mı? Bakacaklar Allah yolunda yorulmuş mu? Bakacaklar Allah yolunda terlemiş mi? Vallahi bakacaklar. Beni nasıl görüyorsanız öyle emin olun. Bakacaklar. Zerre-i miskale kadar bakacaklar. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Zerre-i miskal hayır yapsan göreceksin, zerre-i miskal şer yapsan göreceksin. Bakacaklar. Defterine bakacaklar. Görevlerini yerine getirmiş misin? Küçük büyük hiçbir şey bırakmıyor bu amel defteri, hepsini yazıyor. Bakacaklar. Görevlerini yerine getirmiş misin? Bakacaklar Allah yolunda tozlanmış mısın? Bakacaklar bu yolda üzülmüş müsün? Bunu dava edinmiş misin? Mutsuz olmuş musun? Kaç gece üzülmüşsün? Kaç damla gözyaşı aktı bugüne kadar gözünden Allah için? Müslümanların hali meydanda. Bunları gördün. Kaç defa gerçekten ciğerin yandı. Ölen çocukları gördün. Senin çocuğun gibi ne kadar düşündün? Senin çocuğun ölseydi nasıl ciğerin yanardı? Ne kadar o acıyı hissettin? Özellikle çocuğu olanlar, evlat sevgisinin ne olduğunu anlamış olanlar, senin çocuğun gibi ne kadar düşündün? Yeryüzünde adaleti tesis etmekle mesulüz. Sorumluluğumuz yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini gerçekleştirmektir. Sorumluluğumuzun ilki Allah'a şirk koşmadan iman etmektir. İlk sorumluluğumuz budur. Allah'a şirk koşmadan iman etmek. Uluhiyette ve rububiyette, gerek ibadetlerde, gerekse hüküm koyma mevzuunda Allah'tan başkasını ilah olarak tanımamak, Rab olarak tanımamak. İlk sorumluluğumuz budur. Allah'ın dünyasında yaşıyorsun. Allah'ın dünyasında yaşıyorsan, Allah'ın kuluysan, o takdirde öyle olmak zorundasın. Allah'a ortak koşamazsın ve koşulmasına müsaade edemezsin. Ya eyyühellezine emenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasuli. Ey müminler, müminim diyenler, Müslümanım diyenler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin ve kimseyi de geçirmeyin. La tukaddimu iki manaya da gelir. Hem siz geçmeyin, Allah bir şey dediği halde siz başka bir şey demeyin. Sorumluluğunuzdur. Allah hükmettiği zaman siz teslim olmak zorundasınız. Başka bir fikir söyleyemezsiniz. Pazarlık yapamazsınız. Şunu yapsam, şunu yapmasam diyemezsiniz. Yok böyle bir yetkiniz. Allah ve Resulü hükmettiği zaman gerek mümin olan bir erkek, gerekse mümine bir kadın için tercih etme hakkı yoktur. Kur'an öyle buyuruyor. Tercih hakkınız yok. Mesulsünüz. Ben şunu yapsam, şunu yapmasam olmaz mı diyemezsiniz. İnsanlar hem kendileri Allah'ın önüne geçmemek, hem de birileri geçmek isterse onları da geçirmemek, yani haddini bildirmekle mesuldür. Sen yalnızca Allah'ın önüne geçmeyeceksin. Allah bir kanun koyduğu zaman başka bir şey söylemeyeceksin, itaat edeceksin. Aynı zamanda başkalarının önüne geçmesine de izin vermeyeceksin. Allah kanun koymuş. Memleketiniz şöyle şöyle şöyle olacak. Dünyanın sahibi benim diyor Allah. Yanlış mı söylüyor? Dünyanın sahibi benim, benim dediğim olur diyor. Memleketinizde şöyle şöyle şöyle olacak. Şöyle şöyle olmayacak. İzin vermiyorum. Zinaya izin vermiyorum, kumara izin vermiyorum, içkiye izin vermiyorum, faize izin vermiyorum. Avrupa'dan kanun almanıza izin vermiyorum. Bunlara izin vermiyorum. Şunları da emrediyorum. Onları yerine getirmekle mesulsün. Askere komutanı emir verdiği zaman o onu yapmakla mükellef oluyor da, bir polise amiri emir verdiği zaman yapmakla mükellef oluyor da, bir okul müdürü öğretmene emir verdiği zaman yapmakla mükellef oluyor da, bir çırak ustasının verdiği emri yapmakla mükellef oluyor da, nasıl oluyor kullar Rabbim dedikleri Allah'ın emrini yapmakla mükellef olmuyorlar? Duymazdan geliyorlar. Amir hesabını sorar. Neden yapmadın der. Önceki gün giderken Adana'da trafik polisleri çevirdi. Telsizden amirleri konuşuyordu. Dedi ki, işinizi bitirdiniz mi? Evet dediler. Neden haber vermiyorsun kardeşim dedi. İşini bitirdiğin zaman bana rapor vermek zorundasın dedi. Basit bir olay halbuki. Ve aslında işleri de henüz bitmemişti. Hala taksiler durduruyorlardı. Ehliyet ruhsat kontrolü yapıyorlardı. Bitmek üzereydi. Hala bitmemişti aslında. Ama fırçayı yediler. Ben sana böyle talimat verdim. İşin bittiği zaman beni derhal aramak zorundasın. Neden aramıyorsun? Belki o şekilde kızan amir 30 yaşında, kızılan memur 50 yaşında, 55 yaşındaydı. Amir kızıyordu. Allah kızmayacak mı? Ben sana şöyle emir verdim. Benim dünyamda benim hakimiyetimi sağlayacaktın. Benim halifem olacaktın. Benim medeniyetimi kuracaktın. Şu haramlara izin vermeyecektin. Bunun hesabını sormayacak mı? Mesuliyetimiz namaz niyaz değil. Bu kadar basit değil. Namaz niyazla değil sadece mesuliyetimiz. Dünyada olup biten her şeyden mesulüz. Biz bir ümmetiz. Ümmet demek yeryüzünün lideri demek. Biz dünyanın lideri olarak gönderilmişiz. Dünyadan sorumluyuz. Din emniyetini sağlamak bizim mesuliyetimizdedir. Yeryüzünde tevhidi korumak, Allah'ın haklarını muhafaza etmek, uluhiyette ve rububiyette Allah'a şirk koşulmasını engellemek bizim sorumluluğumuzdadır. Din emniyetini sağlamak, doğru dinin emniyetini sağlamak, dinin bozulmasını engellemek bizim mesuliyetimizdedir. Aklın korunmasını sağlamak bizim sorumluluğumuzdadır. Din, beş şeyin emniyetini sağlamak için geldi. Dinin temelleri bunlardır. Din emniyeti, akıl emniyeti, mal emniyeti, can emniyeti ve nesil emniyeti. Bütün bunları sağlamaktan sen mesulsün. Sen kendini namaz kılmaktan mesul sanıyorsun, oruç tutmaktan mesul sanıyorsun. Bir de malın mülkün varsa zekat vermekten, hacıya gitmekten. İşin kolayını bulmuşuz. Mesuliyetimiz bu kadar değil. Mesuliyetimiz bütün bunları yeryüzünde gerçekleştirmek. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Huve enşe'ekum minel ard. Allah sizi topraktan yarattı, yeryüzünden yarattı. Ve istamerekum fiha. Ve sonra orada bir medeniyet meydana getirmenizi istedi. Sizin sorumluluğunuz yeryüzünde İslam medeniyetini kurmaktır. Zulümleri engellemektir. Haksızlıkları engellemektir. En büyük zulüm Allah'a karşı yapılan zulümdür. Bir insanın hakkını savunuyorlar. Kadın hakları dernekleri var. Hatta hayvan hakları dernekleri var. Allah'ın hakkını savunan yok. Allah'ın hakkı hayvan haklarından daha mı düşük? Allah'ın hakkı işçi haklarından daha mı az? İşçiler sendika kuruyorlar. Haklarını savunmak için. Türkler kendi hakkını, Kürtler kendi hakkını, Araplar kendi hakkını. Hakları için ölüyorlar, öldürüyorlar. Özgürlük diyorlar bunun adına. Hayvanların hakkını savunuyorsun. Rabbim dediğin Allah'ın hakkını savunmuyorsun. Eğer Allah sabırlı olmasaydı, es-sabur, çok sabırlı olmasaydı, vallahi dünyanın kökünü kuruturdu. İnsanlar kadın haklarını savunan dernekler kuruyorlar. Hayvan haklarını, köpeklerin haklarını savunuyorlar. Allah'ın hakkını savunmuyorlar. Allah'ın hakkını savunmaktan mesulüz. Ve o Allah'ın dediğinin olmasıdır. Bu Allah'ın hakkıdır. Çünkü dünya Allah'ındır. İnsanlar Allah'ın kullarıdır. Dünyayı idare eden de Allah'tır. Bu onun hakkıdır. Öyle bir toplum meydana getirmek. Kıymetli kardeşlerim, biz mesuliyetlerimizi yerine getirmek için uğraşırken, bu konuda gayretli olmak için bunun faydalarını da bilmek lazım. Mesuliyetimizi yerine getirdiğimiz zaman ümmet olacağız yeniden. Ümmet olacağız, yeryüzünde şerefli olacağız. Ezilmekten kurtulacağız. Eğer görevimizi yerine getirmezsek kendimizi tehlikeye atacağız. Ve bilesiniz ki insanın günahı sadece kendi yaptıkları değildir. Bundan 3 asır evvelki atalarımız, Lale Devri'ne girmeye başlayanlar, lükse dalanlar, görevini terk edenler, mesuliyetlerini unutanlar, bunlar, onları sorsaydınız 200 sene sonra 100 sene sonra 200 sene sonra şöyle şöyle şöyle olaylar olacak, onlarca milyon Müslüman şehit olacak, abartmıyorum, Dünya Savaşı'ndan itibaren, hatta daha evvelinden almak lazım, ta 1800'lerden itibaren, 1700'lerden itibaren ele almak lazım. Görevini yapmayan atalarımızın günahını çekiyoruz. Görevini yapanlara sözüm yok. Allah rahmet eylesin. Ama görevini yapmayanlar, bugün bu ümmet her tarafta zulüm görüyor. O görevini yapmayanların yüzünden. Onlara denseydi, sen 100 sene sonraki günahlardan sorumlusun, ne alakası var derdi. Bana ne 100 sene sonraki günahlardan? Göreceksin kıyamet gününün alakası var mı yok mu? Göreceksin. Sen 200 sene sonra işlenecek olan günahlardan sorumlusun, ne alakası var derdi. Göreceksin alakasını. Sen görevini yapsaydın, bu ümmet parçalanmayacaktı. Ümmet parçalanmasaydı, bu kadar zulümlere uğramayacaktı. Sen görevini yapsaydın, ümmet bu hale gelmeyecek ve kafirler bütün İslam aleminde hakim olamayacaktı. Bu kadar insanımızı öldüremeyecekti, zulmedemeyecekti. Bu kadar zina olmayacaktı, bu kadar içki içilmeyecekti. Bu kadar anarşi olmayacaktı, kardeş kardeşi öldürmeyecekti. Sen sorumlusun. Sen sorumlusun bundan. 300 sene evvelki atamız bugünkü günahlardan sorumludur. Mesuliyetini yerine getirmeyenler. Bizim için de bu geçerli. Bugün görevini yapmayanlar 300 sene sonraki günahtan hem vallahi hem billah sorumludurlar. Bana ne diyemezsiniz? Peygamberimiz söylüyor, ben söylemiyorum bunu. Buyuruyor ki hadiste, yeryüzünde ne kadar insan öldürülüyorsa hepsinden Adem'in oğluna bir pay yazılmaktadır. İki oğlu vardı, biri Habil, biri Kabil. Kabil, Habil'i öldürdü. Onu kastediyor. Ne kadar insan öldürülüyorsa kıyamete kadar, Kabil diyemeyecek ki, ya Rabbi, bana ne? Ben bir tane öldürdüm. Hepsinden bana günah yazmışsın. Yazar Allah. Allah yazıyorsa demek adalet budur. Çünkü Allah adildir. Yazıyorsa demek adalet budur. Allah yazıyorsa adalet odur. Ve Allah yazıyor. Kabil 1000 sene, 10.000 sene, 50.000 sene, 100.000 sene sonraki günahlardan hesap verecek. Sen nasıl vermeyeceksin? Çünkü o başlattı. Hayırlı bir iş başlatırsan da sevabını alıyorsun. Senden sonra onu yapanların sevabından bir şey eksilmiyor ama sana da sevap yazılıyor. Kötü bir şey başlatırsan da günahını alıyorsun. Senden sonra onu işleyenlerin günahlarından sana da yazılıyor. Bu böyle. Çünkü sen başlattın. Amma hayır amma şer. Kullu nefsin bime kesebet rehine. Her nefis kendi yaptıklarına karşılık rehindir. Yaptıklarına karşılık. Ama herkes böyle değil. İlla ashabel yemin. Ashabul yeminden olanlar, bir araya gelmiş olanlar, yaptıklarının da ötesinde sevap alırlar. Bir araya gelmiş, ashabul yeminin bir manası beyatleşmiş olanlar demek. Yemin etmişler, bir araya gelmişler, kardeş olmuşlar ve dönmeyeceğiz demişler bu davadan sonuna kadar. Bir araya gelmişler, yemin etmişler ve bunlar yaptıkları kadar sevap almıyorlar. Yapmadıklarından da alıyorlar. Kendilerinden sonraki nesillerin yaptıklarından da alıyorlar. Ne günah yaptığın kadar ne de sevap yaptığın kadar. Çünkü yaptığın şeyler gelecek nesilleri etkilemektedir. Ama hayır yönünde ama şer yönünde. Yaptıklarımız gelecek nesilleri etkiler. Ondan da sevap veya günah kazanmaktayız. وَلَا تَزِرُ وَاَزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Kur'an buyurur ki hiç kimse kimsenin günahını yüklenmez. Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Ama bu başkasının günahı değil ki. Kendi günahıdır. Kendisi kötü örnek olmuştu. Başlatıcı oldu. Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Kimse kimseyi de kurtaramaz. Ama örnek olduysan ondan sorumlusun. Başlattıysan ondan sorumlusun. Şu memlekette ne kadar zina ediliyorsa, içki içiliyorsa, kumar oynanıyorsa, Allah'a sövülüyorsa, kardeş kardeşi öldürüyorsa, bu memleketi bu hale getirenler sorumludurlar. Kendilerini sorumsuz görüyorlar. Kim başlattıysa bütün günahlardan sorumludur. Biz böyle miydik? Yeniden mesuliyetimizi hatırlamamız lazım. Yeniden kıymetli kardeşlerim, mesuliyetimiz yeniden ümmeti ayağa kaldırmaktır. Bunun için her şeye değer. Sonunda cennet var. Bu dünyada şeref var. Bunun için her şeye değer. Lokman Aleyhisselam oğluna öğüt verirken dedi ki, oğlum, iyiliği emret, kötülüklere de engel ol. Ve bu yolda sabret. Çünkü bu sabredilmeye değecek işlerdendir. Sabret dedi. Çünkü buna sabretmeye değer. Çünkü bunun sonunda cennete gireceksin. Hiç hatırlamayacaksın. Mesuliyetlerini yerine getir. Mesuliyetten kaçma. Kaçanlar mesuliyetini yerine getirenlerin de moralini bozarlar. Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Yahudilere cumartesi günü balık avlamak yasaktı. Mesela bize cuma günü cuma saatinde alışveriş yasaktır. Onun gibi. Ya eyyühellezine amenu izâ nûdiye lissalâti min yevmil cum'a fes'av ile zikrillah ve zerul bey'a. Ey müminler, cuma günü namaza çağrıldığınız vakit namaza koşun ve alışverişi bırakın. Ya haramdır. Ezan okunduktan sonra alışveriş haramdır. Nasıl ki bize böyle bir haram konulmuş, haftada yarım saat. O saatte çalışamazsın erkekler. Onlara da cumartesi günü tüm gün balık avlamak yasaktı. Balıklar geliyordu, cumartesi günü balık geliyordu, kıyıda oynuyordu. Ellerini uzatamıyorlardı, olta atamıyorlardı, yasaktı. Diğer günler balık yok. İçlerinden bir tanesi dayanamadı ve bir ağ gerdi cuma gününden. Ağ cumartesi günü balıklar takıldı ama çıkartmadı sudan. Pazar günü çıkarttı. Pişirdi, yedi. Balığın kokusu ortalığı alınca herkes gelip sen ne yaptın dediler. Balık mı tuttun cumartesi günü? Yok dedi, ben pazar günü tuttum. Nasıl yani dediler. Balık yoktu pazar günü hiç. Dedi ki böyle yaptım. Cuma gününden ağımı gerdim. Cumartesi balıklar ağa tutuldular. Pazar günü çıkarttım sudan. Pazar günü tutmuşum sayılır. Hile yapıyordu. Bazıları ona uydular. Onlar da öyle yaptılar. Bir kısmı dedi ki yapmayın. Allah sizi imtihan ediyor, anlamıyor musunuz? Balık cumartesiyi, pazarı ne bilir? Cumartesi günü geliyor, pazar günü gelmiyor, anlamıyor musunuz? Allah'ın imtihanı bu. Neden yapıyorsunuz? Yapmayın dediler. Bir kısmı dedi ki, bir kısmı balık avladı, bir kısmı engel olmaya çalıştı. İslam davetçileri mesuliyetlerini yerine getirdiler. Harama engel oldular. Olmaya çalıştılar. Üçüncü bir kısım da ne o haramdan yedi ne de engel oldu. Dediler ki engel olmaya çalışanlara, bırakın bunları, zaten bunlar cehennemlik. Allah bunları azap eder. Konuşmaya gerek yok bu adamlara. O İslam davetçiler, engel olmaya çalışanlar dediler ki mazereten ile rabbikum. Rabbinize bir mazeretimiz olsun. Kıyamet gününde diyelim ki ya Rabbi biz sorumluluğumuzu yerine getirdik. Biz yapmamız gerekeni yaptık ama bunlar anlamadılar. Kur'an-ı Kerim devamında buyurur ki o balığı hileyle avlayanları hilekar hayvan olan maymuna çevirdik. Suçun cezası kendi mislindendir. Hile yapanlara Allah da hilekar bir hayvana dönüştürdü onları. Eskiden, yani Efendimiz'den evvelki ümmetlerde böyle cezalar vardı. Buna Mesih cezası denir. Şeklin değiştirilmesi. Hayvana dönüştürülenler, maymuna, bir kısmı da domuza dönüştürülmüş milletler var. Ve bunlar maymuna çevrildiler ve sonra yok edildiler. Devamı gelmez. Mesih cezasına uğrayan toplumların, şekli değiştirilmiş, hayvana dönüştürülmüş olan toplumların nesilleri devam etmez. Hepsi öldürülürler. Maymunlar onlardan geliyor değil yani. Darwin teorisinin saçmalığı. O değil yani söylenmek istenilen şey. Maymuna çevrildiler çünkü maymun gibi hilekarlar ama sonra öldürüldüler. Ayet böyle buyuruyor ve devamında o engel olmaya çalışan, sorumluluğunu yerine getiren Müslümanları da kurtardık. Üçüncü kısım ne oldu söylemiyor. Ne haramdan yediler ne de harama engel oldular. Bunlar ne oldu söylemiyor. Kur'an söylemiyor. Peygamberimizden öğreniyoruz. Allah Resulü buyurdu ki içlerinde 18 bin kişinin olduğu, peygamberlerin ameli gibi ameli olan 18 bin kişinin de olduğu bir topluma Allah azap meleklerini gönderdi. Gidin şu toplumu helak edin dedi. Melekler geldiler, baktılar ki 18 bin kişi çok iyi insanlar. Hatta bir kısmı geceleyin kalkmış teheccüd namazı bile kılıyor. Dediler ya Rabbi, bunları mı helak edeceğiz? Evet dedi Allah. Onlar öyle yapıyorlar ama yapmayanlara da engel olmuyorlar. Sorumluluklar bir tek geceleyin kalkıp namaz kılmak değil. Haramlara engel olmak, haramlara engel olmuyorlar. Hepsini helak edin. Helakın bir sebebidir. Sorumluluklarını yerine getirmeyenler azaba uğrarlar. İlla da deprem tarzında olması gerekmez. Gökten taş yağması tarzında olması gerekmez. Anarşi Allah'ın azabı değil, nedir? Kardeş kardeşi öldürüyor. Bundan daha büyük azap olur mu bir millet için? Her gün boşananlar. Neredeyse evlenenden çok boşanan var. Evlerde huzur yok. Bundan daha büyük bela olur mu? Çocuklar ana baba bildiği yok. Bundan daha büyük bela olur mu? Uyuşturucu almış başını gidiyor. Kürtaj almış başını gidiyor. Anarşi almış başını gidiyor. Türkiye içki üretiminde dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında. Bu utanç değil de nedir? Bunlardan sorumluyuz. Sorumluluğumuz sadece namaz kılmak değil. Allah Azze ve Celle bizi yeryüzüne ümmet olarak getirdi ve bu ümmetin en önemli görevi hakkı yeryüzüne hakim kılmak, İslam medeniyetini gerçekleştirmek, adaleti gerçekleştirmek, insanlar arasında sınıf ayrımını kaldırmak, yeryüzünde haksız savaşları engellemek, bütün haramlara engel olmak, bütün farzları yerleştirmek. Kur'an Fetih suresinde buyurur ki: "Huvellezî ersele resûlehu bil hudâ ve dînil hak." O Allah ki Resulünü hak dinle gönderdi. Hak dinle gönderdi. Hidayetle gönderdi. Neden gönderdi? Nasıl bir mesuliyet yükledi size? Bu dini gönderdi. Nasıl bir mesuliyet yükledi size? لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ Bütün dinlere galip gelesiniz diyen. Bu dini bütün dinlerin üzerine çıkarasınız diyen. Bütün dünyaya İslam'ı hakim kılasınız diye. Ben söylemiyorum. Rabbim dediğiniz Rabbiniz söylüyor. Görevimizi söylüyor. Allah bu peygamberi hidayetle ve hak dinle neden göndermiş? لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ Bu din bütün dinlere üstün gelsin diye. Bütün beşer ideolojileri deviresiniz diye. Mesuliyetini anlayanlar bütün beşeri ideolojileri kaldırıp yerine İslam'ı hakim kılmak ile mükellef olduğunu anlamalılar. Yeryüzünde ne kadar beşeri düzen varsa, insan mahsulü ne kadar düzen varsa, hepsinin kaldırılıp yerine Allah'ın istediği nizamın kurulması, o medeniyetin gerçekleştirilmesi, peygamberin gönderili sebebi.
Mesuliyetimizi bize söylüyor. Ve katiluhum hatta la tekuna fitne ve yekuna dinu kulluhu lillah. Onlarla savaşın fitne kalmayana kadar, sorumluluğumuzu söylüyor. Fitne kalmayana kadar dünyada onlarla savaşın. Ve bütün din yani nizam, sistem, bütün din Allah'ın dini olana kadar savaşın. Dünyada Allah'ın dediği gerçekleşene kadar savaşın. Bunu gerçekleştirmek zorundasın. Mesuliyetin budur. Bugün dünyada yeni bir uyanış var. Her tarafta doğum sancıları var. Ümmeti kaybettik. Şimdi yeniden uyanışa geçtik. Ümmetimiz çöktü. Ölmedi. Ölmedi. Yapmış olduğu hatalar az değildi. Ölebilirdi. Son ümmet olduğu için Allah öldürmedi. Çünkü bir daha peygamber gelmeyecek. Bir lider bir ümmet meydana getiremez. Bir alim bir ümmet meydana getiremez. Ümmetleri peygamberler meydana getirir. Bir daha peygamber gelmeyecek. O yüzden bu ümmet bunca hatasına rağmen Allah tarafından korundu. Öldürülmedi. Bizden evvel nice ümmetler böyle hatalar yaptılar, bitirildiler. Başka peygamber gönderildi. O ümmet bitti. Biz bitmedik. Yeniden uyanışa geçtik. Dünyanın her tarafında uyanış var. Ümmeti kaybettik. Bari bu fırsatı kaçırmayalım. Bir Abdülhamid, ikinci Abdülhamid yani, Osmanlı'yı kurtaramadı. Meseleyi anlamıştı. Ne yapılması gerektiğini biliyordu. Sorumluluklarının farkındaydı. Ama bir çiçekle bahar gelmiyor ki. Bir Abdülhamid'le kurtulmadı Osmanlı. Yardım etmediler. Etrafındakiler basiretsizdi, ferasetsizdi, korkaktı, tembeldi. Yapmaları gerekenleri yapmadılar. Düşünmediler. Eğer Osmanlı çökerse ümmet paramparça olur. Ve o zaman her tarafta bizi öldürürler, namusumuzu kirletirler. Düşünmediler. Düşünmediler. Hep kendi rahatlarını düşündüler. Zevklerini bırakamadılar. Halbuki Allah ikaz etmişti. Kur'an ikaz ediyor. Allah buyurmuştu ki: "Ve la tulku bi eydikum ila tahluka." Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Ayetin manasını Ebu Eyyub el-Ensari anlatıyor bize. Der ki: "Biz İslam bölgeye yayılınca, Arabistan Yarımadası'na yayıldı. Biz o zaman dedik ki kendi kendimize yeter. İslam zaten yayıldı. Artık bundan sonra malımıza mülkümüze bakalım. Hurmalıkları çoğaltalım, develerimizi çoğaltalım. Nasılsa İslam yayıldı, zaten görevimizi yaptık, sorumluluğumuz bitti." Biz böyle düşünmeye başladık. Allah bu ayeti gönderdi. Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Dünyaya dalarsanız dünyanızı da elinizden alırım. Yönünüzü dünyaya çevirirseniz, biraz daha mal mülk, biraz daha mal mülk derseniz, Allah yolundaki sorumluluklarınızı yerine getirmezseniz, rahata meylederseniz, kendi ailenizi düşünür, ümmeti düşünmezseniz, dünyanın her tarafında olan bitenden sorumlusunuz. Bunu düşünmezseniz kendinizi tehlikeye atmış olacaksınız. Dünyanızı da elinizden alırım.
Bu Allah'ın sünneti. Kanun. Değişmez. Bu değişmez. Müslümanlar yönlerini dünyaya çevirdikleri zaman Allah onlara dünyayı vermez. Ahiretini vermediği gibi. Yalnız ahireti kaybetmekle kalmaz. Dünyayı da kaybeder. Allah ceza verir. Sen dünya için sorumluluklarını unuttun. Sana dünya verilmeyecek. Çünkü sen dünya için sorumluluklarını unuttun. Maksadının aksı ile tokat yiyeceksin. Ceza amelin cinsinden olacak ve maksadına ulaşamayacaksın. Dünya dedin, dünyaya sahip olamayacaksın. Bunun tersi de doğru. Müminler yönlerini ahirete çevirirlerse Allah yalnız ahiretini vermez, dünyayı da verir. İşte peygamberimizin hayatı meydandadır. İşte lale devrine girene kadar Müslümanların tarihi meydandadır. O lüks dönemine girene kadar Müslümanlar epeyce görevlerini yaptılar. Yalnız cenneti kazanmadılar, dünyayı da kazandılar. Dünyada izzet sahibi bir devlet oldular. Yalnız cenneti vermedi Allah, dünyayı da verdi. Bu Allah'ın sünneti. Yönünü Allah'a çeviren, ahirete çevirenleri Allah ahireti verdiği gibi dünyayı da verir. Yönünü dünyaya çevirenlere ahireti vermediği gibi dünyayı da vermez. Allah bizi ikaz etmişti. Biz anlamak istemedik. Rahata meylettik, tokadımızı yedik. Şimdi yeniden uyanıyoruz. O günleri kaybettik. Bari bu günlerin kıymetini bilelim. Hiç olmasa yeni bir uyanış başladı. Bu ateşi gürleyelim. Sen de katıl. Karını gönder, çocuğunu gönder. Bu dava 3-5 adamın davası değil. İmanlı olanların davasıdır. Soracaklar kıyamet günü. Ne kadar terledin bu yolda? Ne kadar yoruldun? Neyini verdin? Bu dünyaya bir defa geldiniz, bir daha gelmeyeceksiniz. Birinci hayatımızda sorumluluklarımızı yerine getiremezsek, ikinci hayatımızda sorumluluklarımızı yerine getirmek diye bir şey yok. O gün kimiler diyecek ki ya Rab, irci'ne na'mel saliha, dönder bizi dünyaya, salih ameller işleyelim. Birinci hayatımızda bir şey yapamadık, ikinci hayatımızda yapacağız söz. Kur'an reddediyor. Onlar yalancıların ta kendileridir. Eğer yeniden dünyaya döndürülseler yine aynı hayata dönerlerdi. Men edildikleri şeyleri yapmaya devam ederlerdi. Buyuruyor. Tekrar dünyaya dönseler aynı hayata geri dönerlerdi. O gün bir kısmı böyle diyecek. Ya Rabbi bizi dünyaya döndür, sorumluluklarımızı yerine getirmedik. Şimdi getireceğiz. Kabul edilmeyecek. Bir kısmı da çalışkan talebe gibi karnesini gösterecek. Çalışkan talebe. Diyecek, he umukra'u kitabiye. Alın bakın karneme, amel defterime, kitabıma. Bakın okuyun diyecek. Ebu Bekirlerin defteri, Ömerlerin defteri, sorumluluklarını yerine getirenlerin defteri, rahat yüzü görmeyenlerin defteri, hayatı boyunca çile çekenlerin defteri, Ebu Zer'lerin defteri, Mus'ab'ların defteri. Bir kısmı Böyle diyecek, alın bakın karneme. Bir kısmı da saklayacak karnesini tembel talebe gibi. Sorumluluklarını yerine getirmemiş. Bizi dünyaya geri döndür ya Rabbi diyecek. Bu pazar, Efendimiz öyle buyurmuş. Her gün yeni bir pazardır. Bu pazar herkes için bir defa açılır. Her doğan çocuk için bir defa açılır, bir daha açılmaz. Giden geri gelmez bu dünyaya. Herkes neyi varsa ortaya koymalı. Mesuliyetinin sınırlarını bilmiyorsun. Neyin varsa ortaya koyacaksın. Bu pazarda domates satılmaz. Bu pazarda demir satılmaz. Bu pazarda hayatlar satılır. Bu pazarda gençlik satılır. Bu pazarda kıymetli şeyler satılır. Bu pazarda sevdiklerini feda edersin. Bu pazarda hayatını feda edersin. Bu pazarda zamanını feda edersin. Enerjini feda edersin. Bu pazar herkes için bir defa açılır, bir daha da açılmaz. Ben bu şekilde konuşmama son vereyim. Allah'a rahmet hepinizin üzerine olsun. Allah Azze ve Celle başka bir programda buluşmayı nasip eylesin.